Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Bu programda değerli kültür tarihçimiz, kıymetli hocam Dursun Gülek Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk,
eyvallah. Nasılsınız hocam, afiyettesiniz.
Hamdolsun, hamdolsun. Şükründen aciziz, hamdolsun.
Allah afiyet versin. Havalar soğuk. Ama biz soğuk havaları sizin bu sıcak, samimi, gönülden sohbetlerinizle bir nebze unutmaya çalışıyoruz.
Eyvallah. Tabii soğuk olmasa sıcağın da kıymetini bilmeyiz efendim. İnnemâ tûrefülü eşyâ'u bi ezdâdihâ diye bir söz vardır ki eşya zıttıyla bilinir deniliyor. Efendim dolayısıyla soğuk da güzeldir. Hatta şöyle diyelim, soğuk da sıcaktır.
Doğru. Şimdi hocam, Osmanlı'nın ilk ve tek altı minareli camii olarak İstanbul'un silüetine bambaşka bir zenginlik ve güzellik katan, Çinileriyle yabancıların, turistlerin Mavi Cami, Blue Mosque diye tanımladıkları 400 yıllık tarihimizin, 400 yıllık tarihiyle, mazisiyle İstanbul'umuzun böyle muhteşem incilerinden bir Sultanahmet Camii'miz var.
Eyvallah.
Ve o Sultanahmet Camii ilk defa tarihinin en kapsamlı restorasyonunu geçirecekmiş tam 3 yıl boyunca.
Evet, o haberi ben de dün mü, önceki gün mü televizyondan duydum.
Evet.
İsabet olur tabii. Senin de söylediğin gibi İstanbul'daki Selahattin camilerinin en gözde camilerinden birini teşkil ediyor. Efendim, İstanbul'a gelen yerli yabancı turistler Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmeden ayrılmak istemiyorlar haklı olarak. Batılıların da dediği gibi Mavi Cami'dir. Mavi Cami denmesinin sebebi bol ışıklı olmasıdır. Güneşin içeriye yansımasıyla camlarda, çinilerde, daha doğrusu çinlerden yansıyan o mavilik böyle hoş bir manzara teşkil ediyor. Efendim, bu özelliğinden dolayı Batılılar genellikle Mavi Cami diye bir isim vermişlerdir. Hakikaten aydınlık bakımından diğer camilerden farklıdır. Mesela bir Süleymaniye biraz daha loş bir havaya sahiptir. Halbuki Sultanahmet öyle değildir. Gerçekten de aydınlık bir camidir. Birinci Sultan Ahmet biliyorsunuz bu camiyi. Bir bakıma Ayasofya'ya nazire olmak üzere yaptırmıştır. Şimdi Ayasofya Hazreti Fatih ile birlikte Müslüman oldu.
Evet, değil mi? Ayasofya Hazreti Fatih ile birlikte Müslüman oldu.
Ve Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmet ile beraber Ayasofya'ya çok önem vermeye başladılar. Cuma namazları orada kılınıyor, saraya çok yakın. Efendim, o kadar benimsediler ki Ayasofya'yı, Sultanahmet Camii yapılınca cemaat çekmekte, cemaat bulmakta biraz zorlanmışlar. Efendim, ama onu anlatmadan önce müsaade edersen.
Buyurun efendim.
Birinci Ahmet'in bu konudaki ne diyelim, aşkına, ısrarına, efendim, niyetine, iyi niyetine biraz temas edelim. Tabii gayet iyi niyetle, neden bizim de Ayasofya kadar muhteşem bir mabedimiz bu bölgede yok diye içinden böyle bir duygu geçirilmiş. Hatta rivayete göre efendim böyle Ayasofya'nın önünden geçerken dönüp bakma ihtiyacını bile duymazmış derler.
Sultanahmet için öyle.
Evet, evet, aklına koymuş öyle bir muhteşem mabet yaptıracağım ki yani Ayasofya'dan aşağı kalmayacak. Böyle arada bir öksüreceğim.
Estağfurullah.
Siz de dinleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Elimde olmayan bir şey bu. Nitekim kararını gerçekleştiriyor. Ve Üsküdar'da bugün türbesi çok ziyaret eden İstanbul evliyalarının önemli şahsiyetlerinden birinin teşkil eden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine, ki hocasıdır aynı zamanda, İlk temeli attırıyor. Temele ilk kazmayı vurduruyor. Teberrüken, yani bereket olsun diye. Ve bu tarihi caminin temeli atılmış oluyor.
Kaç yılda yapılmış yine, hocam Sultanahmet Camii? 7 yılda mı?
10 yılı bulmadı bildiğim kadarıyla. Yine diğer bir rivayete göre ilk vurulan kazmadan çıkan toprağı da bir çuval ile efendim bizzat padişah çuvalı sırtına alıyor ve kenara taşıyor, taşımış derler. Çünkü padişah çok dindar bir insan. Zaten Peygamber Efendimiz'in methü sena etmek için söylediği o muhteşem dörtlük efendim Sultanahmet Camii'nde güzel bir hat levhası halinde efendim bakan cemaatin gözlerini zinetlendiriyor.
Ne ola başımda evet, taş, işte taşısam evet. Da iyi.
Hakikaten çok dindar bir padişah. Ve camiyi bitiriyor. Efendim galiba Tahirül Mevlevi'nin bir yazısında okudum. Az önce de ifade ettiğim gibi ilk zamanlar Ayasofya'yı bırakmak istemiyor cemaat. Sultanahmet'in camisi, Sultanahmet Camii'nin cemaati az. Bu devrin yöneticileri buna bir çare bulmak istiyorlar. Efendim düşünüyorlar, taşınıyorlar ve şöyle bir ilan yapmışlar Tahirül Mevlevi'nin dediğine göre. Efendim Sultanahmet Camii'ne gelen Müslümanlara, cami cemaatine namazın bitiminde camiden çıkarken fodula dağıtılacak.
Yani?
Evet, bu fodula nedir bilir misin? Bizim Anadolu'da vardır. Efendim hamur teknesinin sonunda kalmış hamurlar efendim böyle yuvarlak, diyelim bir lastik top şeklinde, biraz daha büyükçe. Efendim somun derler ona, küçük somun yani. Efendim bunlar pişirilir ve pratiktir, bunu cebine korsun, çantana korsun falan filan. Ve daha çok bunlar medrese talebelerine verilirmiş o zaman. Efendim ve böyle bir uygulama artık bilmiyorum ne kadar sürmüştür, yapılmıştır. Acaba tesir olmuş mudur? Olmuştur.
Muhakkak.
Olmuştur. Çünkü insanların böyle şeylere temayülü vardır. Efendim benim bir arkadaşım vardı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. İsmet Bey çok nüktedan bir insandı. Bu vesileyle bir anekdot nakledeyim. Efendim Türk Ocağı'nda yapılan sohbetlere mutlaka katılırdı her halükarda. Bir gün dikkatimi çekti. Ya İsmet Bey, seni hep bu Türk Ocağı'ndaki sohbetlere devam ederken görüyorum ama başka sohbetlerde pek göremiyorum deyince bana dedi ki, ne yapayım Dursun Bey dedi. Orada konuşma bittikten sonra ekmek arası helva veriyorlar dedi. Yani hoş bir nükte değil mi?
Evet.
Ya, insanların böyle şeye ihtiyacı vardır. Biz tarihimizde böyle bir gelenek vardır. Ha. Bir toplantıda çay vermek, simit vermek, helva vermek.
Diş kirası evet, vermek.
Diş kirası. Bunlar mideleri ısındırır. Mesela telif kelimesi de buradan geliyor. Telif. Kulüp, kulüp ne demek? Kalpleri telif etmek. Efendim işte savaşlarda gazevat-ı celile-i peygamberi de bazı ganimetler efendim yeni Müslüman olmuş sahabilere fazla fazla veriliyordu Efendimiz tarafından. Eski sahabelerden bazılarının dikkatini çekmiş ve sebebini sormuş. Yani bize niye bu kadar, onlara niye o kadar gibilerden. Onlar işte kalpleri ısınması gereken insanlar. Efendim, ehli suffa bir kısmı. Dolayısıyla Efendimizin taktiği elbette ki yerindedir. Yani onların kalplerinin ısınması. Zaten Peygamberimizin en büyük meziyetlerinden biri de tabibi kulüp olmasıdır değil mi? Tabibi kulüp, kalplerin tabibi. Kalplerin tabibi de iki türlü olur. Bir manevi tabip, bir maddi tabip. İkisi de var Efendimiz'de. Bu bizim İslami bir gelenektir yani. Osmanlı da bunu uygulamıştır dediğiniz gibi, diş kiralarıyla, caizelerle, efendim çeşitli hediyelerle, Ramazan'daki iftarlarla vesaire. Bugün de bu geleneği devam ettirenler var. Efendim demin anlattığım o fodla hikayesini de bunun işine dahil edebilirsiniz. Sultanahmet Camii böyle muhteşem bir cami. Hakikaten...
Neden hocam altı minareli bir cami olmuş Sultanahmet? O da ilginç.
Evet, rivayet var. Şehir efsanesi diyorlar böyle şeyler ama bunların hepsi de şehir efsanesi değil. Bir kısmı şehir efsanesi, doğru. Rivayet şu. Mehmet Tahir Ağa, efendim, mimar. Demiş padişah, bana öyle bir cami yapacaksın ki altın minareli olacak demiş. Yani minaresi altından. Sultan 1. Ahmet'in altına karşı bir merakı vardı. Hayır, yani bu şöyle anlaşılmasın. Altın tutkusu, para tutkusu manasında değil. Altın gibi kıymetli bir madeni efendim hayır işlerinde harcama. Yine Tahirül Mevlevi'de okudum. Efendim mesela bir ara fikrinden, aklından geçirmiş. Kabe'yi baştan sona altından yeniden yapmak. Ama Şeyhülislam buna fetva vermiyor tabii. Efendim, o zaman diyor altın oluk olsun. Kabe'nin oluğu mu? Hmm. Altın oluk. Evet. Evet. Padişah'taki hassasiyeti görüyor musunuz? Allah Allah. İşte yaptıracağım caminin de minaresi altın olsun. Altın minareli. Hı hı. İşte rivayet bu ya. Bu sözü altı minareli olsun. Hı hı. Sonundaki nun harfini düş. Anlamış ve altı minare yaptırmış derler. Bu da güzel. İstanbul'da ilk defa altı minare. Fakat şöyle bir hassasiyet ortaya çıkmış. İyi güzel ama Kabe'de, Kabe-i Muazzama'da da
altı minare,
minare var. Oraya karşı biraz ne diyelim?
Saygısızlık olur,
o manada yani bir hatırlatmada bulununca yine padişahın emriyle yedinci minare ekleniyor
Kabe'ye.
Bu da tabii bir Osmanlı hassasiyeti. Efendim böylece altı minareli derler. Evet, Selahaddin camilerinin en aydınlıklı, ışıklı olanıdır. Ve cemaati de fena değildir, çoktur. Bildiğim kadarıyla sadece sabah namazlarında yahut yatsılarda tabii meskun bölge olmadığı için gerekli cemaat olmayabiliyor. Ama öyle ikindi akşam namazlarında cemaati çok. Yani o cemaat başka orta vasatta yani orta derecede bir camiye girse kalabalık görünür.
Tabii.
Bir de öyle bakmak lazım tabii. Meseleye.
Devasa büyük
tabii, bir cami. Tabii, evet, evet.
7 yılda yapılmış hocam. 1609-1617-16 yıllar arasında. Sedefkar Mehmet Ağa.
Mehmet Ağa meşhur. Evet, Sedefkar Mehmet Ağa. O meşhur bir mimarımızdır.
Ve caminin yapımı da Sultan 1. Ahmet Ağa'nın bizzat hocam taş taşıdığı mesela rivayet ediliyor.
Tabii hizmet tabii az önce yani. Onu vurgulamak istedim işte sırtında böyle ya. İşte çıkan tozu toprağa demeyelim o kıymetli temel taşlarını topraklarını taşıdı. O çok dindar bir padişahtır. Kaderin hükmüne bakınız ki ibretamiz 28 yaşında vefat etti.
14. Osmanlı evet, padişahı. Yani,
tabii ya evet 14 yaşında tahta çıktı.
14.
yıl. Osmanlı padişahı. 14 yıl herhalde padişahlık yaptı.
28 yaşında. Evet,
2.14'te de vefat etti. Garip işler bilemiyoruz. Bunlar sırlı işler. Kim bilir ne gibi bir manevi, deruni sırları var biz bilemeyiz. Evet, insanlar gibi mabetlerin de kaderi vardır. İnişli çıkışlıdır.
Mabetlerin.
Mutlu günleri vardır. Evet. Efendim sıkıntılı günleri vardır. Sultanahmet Camii de efendim bu badireleri atlatmıştır. Mesela Balkan Savaşları esnasında İstanbul'u istila eden efendim Balkanlardan gelen göçmenler oradaki zulme dayanamayıp tabii İstanbul camilerinin bir kısmında bunlar çok kalabalık teşkil ettikleri için camileri de iskan edildiler. Yerleştirildiler geçici olarak da olsa. Sultanahmet'e de böyle bir şey yapılmıştır. Fakat asıl üzücü olan 30'lu yıllarda mıdır, 40'lı evet. yıllarda mıdır? İşte ya. Caminin başına bir felaket gelmek üzereydi. Hamiyetli birkaç kişinin sayesinde o felaket önlendi. Efendim,
hayırdır hocam?
Resim galerisi yapılmak istendi Sultanahmet Camisi. Efendim işte ve kubbesinden delik açmaya neredeyse başlanmıştı bile. Işık daha iyi gelsin diye güneş ışığı efendim ama bu tahakkuk edilemedi. Meşhur ressamlar da var bu işin içinde. İsimlerini fahş etmek istemiyorum. Böyle cinayetler de oldu o dönemde yani efendim.
Yani bu hocam Türkiye'de camilerin İnsan söylerken dahi kötü oluyor. Ahır olarak kullanılmaya başlandığı zamanlarda mı?
Evet evet işte 30'lu 40'lı yıllar. Ya. Evet cami kıyımı bu konuda yazılmadık yazı kalmadı. Yani bizim neslin çok okuduğu öğrencilik yıllarımızda efendim işte Eşref Edip Bey'in yazılarında, Cevat Rifat Atilhan'ın yazılarında, İbrahim Hakkı Konyalı'nın yazılarında efendim bu cami kıyımı hakkında belgelere dayalı nice yazılar kaleme alındı. Efendim, müstakil kitaplar da çıktı cami kıyma adı altında. Şu anda hatırladığım Şevket Bey'in böyle bir kitabı var.
Mehmet Şevket Eylül.
Evet, bunlar gençler tarafından bu türlü kitaplar, yazılar iyi okunmalı ki bir zamanlar nasıl bir hayat yaşamışız görsünler. Ne yazık ki müftü menşeili birisi efendim bunu inkar eden bir kitap yazdı. Cami yalanı diye. Evet. Yani siyasi otoriteye yaranmak için, o dönemin siyasi otoritesine yaranmak için utanmadan cami yalanı diye sözüm ona. Tek parti döneminde camilere bir şey olmamış. Ne münasebet efendim. İşte şimdi anlıyoruz, görüyoruz. Bunun belgesi var, haritası var, yapılış tarihi var. Çok eski olaylar değil bunlar. Sultanahmet Camii de böyle bir tehlike geçirdi. Hamdolsun bugün maşallah İstanbul'umuzun gözde camilerinden dolup taşıyor. Ve ecdadımıza da bu vesileyle sevap yazılmaya devam ediyor. Daha önceki sohbetlerimde de belirttiğim gibi bu türlü eserler biliyorsunuz sadakayı cariyedir.
Şimdi orada kılınan her namazda okunan her Fatiha-i Şerif'ten ayet-i kerimeden
alıyor.
Sultan evet, 1. Ahmet Han hisse alıyordur.
Tabii ya, ne güzel bir şey bak 400 senedir. Ya. Belki de şimdi kıyamete kadar.
İnşallah. Evet. Şimdi Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de bu restorasyon kapsamında yapılacak çalışmaları şöyle sıralamış. Cami üst kurşun örtüsü sökülerek yenilenecekmiş. Cami genelinde cephe temizliği yapılacakmış. Cami iç ve dışındaki yonu taşı ve mermer kaplamalarının raspa, sağlamlaştırma ve ıslah çalışmaları yapılacakmış. Restorasyonu tamamlanan M1 minare haricindeki diğer minareler de aynı metotlarla restore edilecekmiş. Cami içindeki çinilerin konservasyonları yapılacakmış.
Evet.
Ahşap ve sıva yüzeylerinde bulunan mevcut kalem işleri raspa edilecek, özgün kalem işleri temizlenecek, ihya edilecekmiş. Özgün sıvalar sağlamlaştırılacak, cami içi döşeme kaplamaları tamir edilecek, cami bünyesindeki ahşap kündekarilerin kapsamlı konversiyonları yapılacak, klasik lokmalı demir parmaklıklar tamir edilecek, tuvaletler yenilenecek, dış avluda çevre düzenlemesi gerçekleşecekmiş.
Çok
400 yıldır ilk defa böyle bir restorasyon geçiyor. Ne kadar sağlam evet, bir cami evet, ki tabii. Onca depremler yaşadı İstanbul.
Eyvallah. Osmanlı evet. Devleti'nin temelleri ne kadar sağlamsa Osmanlı padişahlarının yaptırdığı başta camiler olmak üzere diğer tarihi eserlerin de temeli öyle sağlamdır. Camiler içerisinde temeli en sağlam cami Süleymaniye Camisi'dir. Evet. Demişler Sinan'a sormuşlar. Muhtemel zelzelelerde sizin bu caminiz de zarar görecek mi? Yıkılacak mı? Hayır demiş. Benim camim ancak kıyamet zelzelesinde yıkılacak demiş.
Evet. Allah'ın izniyle. Evet.
Evet. Eyvallah.
Nasıl bir ruh hocam bu? İşte evet. Bizim bu ruha ihtiyacımız var.
Evet, evet, evet.
Yani silkelenmemiz, kendimize gelmemiz,
tabii.
Düştüğümüz yerden kalkmamız için bu ruha ihtiyacımız
evet.
Var.
Osmanlı'yı iyi anlamak lazım. Osmanlı diğer İslam devletleri içerisinde parmakla gösterilen bir devlettir.
Evet, Selçuklusu
var, efendim işte Abbasiler, Emeviler, daha çok devlet. Neden? Çünkü sünnet-i seniyyeyi en iyi uygulayan, en düzgün veya en az hatalı uygulayan ve peygamber sevgisi zirveye çıkmış bir medeniyettir Osmanlı medeniyeti. Uzun müddet ayakta kalmasının sebebi budur. Ve devleti ebed müddet kavramı bunun için söylenmiştir. Halbuki fani dünyada ebed müddet olmaz değil mi? Çünkü dünyanın kendisi ebed değil, ebedi değil. Efendim, muvakkat geçici. Tabii oradaki ebed müddet sözü mecazidir. Uzun ömürlü olacak demektir. Ve olmuştur. Kaç tane 600 senelik devlet var Allah aşkına? 650 seneye yakın. Yok. İşte bir Endülüs Emevi var işte. Diğer bir iki tane o kadar. Osmanlı bu bakımdan. Yani daha önce de söyledim. Meşhur tarihçimiz Mükrimin Halil Hoca'nın ifadesiyle ki hoca bunu çok söylermiş. Dünyada, İslam dünyasında şerefli iki büyük hanedan vardır. Birisi hanedan-ı Resulullah, birincisi Efendimizin ehli beyti, efendim hanedan-ı Resulullah, ikincisi de Osmanoğulları hanedanı. Evet, çünkü Osmanoğulları hanedanı İlahi Kelimetullah'ı ve İslam'a hizmeti kendilerine şiar edinmişler, edinmişler idi. Hatasıyla sevabıyla, sevabı o kadar büyük ki hatasını görmeye vaktimiz yok, gözümüzde müsait değil. Efendim Osmanlı'yı iyi tanımak lazım. Bize liselerde Emin Oktay'ın kitabından böyle basit basit bilgiler verildi. O da siyasi tarihle ilgili. Medeniyetiyle, tarihiyle, kültürüyle, efendim maneviyatıyla, mimari eserleriyle, folkloruyla, sosyolojisiyle ilgili hemen hemen hiçbir şey öğretilmedi. Halbuki bu çok önemli. Siyasi tarihin yanı sıra kardeşim, mesela bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na da sesleniyorum yetkililerine. Okullarda, liselerde okutulacak tarih kitapları bu minval üzere hazırlanmalıdır. Çaldıran Savaşı anlatılırken Yavuz'un nevi şahsına münhasır özellikleri ve güzellikleri de talebenin zihne zerk edilmelidir.
Kesinlikle hocam.
Evet, diğer padişahlarında, diğer bir takım ricali devletin de hassasiyeti, bir Tiryaki Hasan Paşa, bir Sokollu Mehmet Paşa, değil mi? Efendim işte Osmanlı Devleti'ni büyük badirelerden kurtarmış paşalar var. Köprülü Mehmet Paşa, yaş 90'a gelmiş, o vaziyette büyük hizmetler yapmışlar. Bunların hayatları, menkıbeleri gençlere tanıtılmalı, okutulmalı. Tarih böyle verilmelidir.
Yoksa kuru
tabii
bilgi yığınından yani, ibaret değil. Ya da
sevdiremezsiniz o kuru bilgi yığınlarıyla. Doğru. Sevdiremezsiniz. O heyecanı
ruh yok
veremezsiniz.
Çünkü onlarda.
Ruhu yok. Ya hangi ansiklopediyi açarsan aç bu bilgileri elde edersin. Ama öbür türlüsü olmuyor işte. Hatta şimdi aklıma geldi. Meşhur edebiyatçılarımızdan Ahmet Rasim Bey'in Tarih Şafaka Lisesi'nde öğretmenliğe başlamış. Tarih dersi verecek. Efendim mevcut kitapları beğenmiyor. Zaten az sayıda ders kitabı mahiyetinde yazılmış eserler var. Bakıyor ki bu iş olmayacak. Oturuyor kendisi dört ciltlik Osmanlı tarihi yazıyor. Hem de resimli, musavver, dört ciltlik. Ve bu tarih kitabı belki birçoğumuzun ilgisini çekmemiştir. Dediğim tipte, şekilde yazılmıştır. Sayfa ikiye bölünmüştür çizgiyle, her sayfa ama.
Evet.
Evet, her sayfa. Üstte siyasi tarih vardır. Altta kültür tarihi vardır. O bakımdan bu eser önemlidir. Yıllarca Latin harflerine aktarılmamıştı. Ancak Osmanlıca bilenler
şimdi aktarıldı mı hocam?
Ediliyor. Şimdi aktarıldı. Yani yaklaşık 6-7 senedir bu Latin harflerine aktarılmış vaziyette bulunabiliyor.
Ahmet Rasim'in 4
evet,
ciltlik
evet.
Osmanlı tarihi
musavver.
Evet.
Resimli, haritalı. Böyle olmalı yani. Yani kitap da önemli, hoca da önemli. Hatta hoca kitaptan daha önemli. Yani tarihi sevdiren hocadır. Ben böyle bir hocayla karşılaştım.
Kimdir hocam?
Ya lisedeki, İmam Hatip'teki hocamız vardı Cemal Bey ki halen hayatta, Allah uzun ömür versin. Bize tarihi sevdirmişti. Heyecanlı anlatırdı. Duya duya anlatırdı. Seve seve anlatırdı. Eski deyimle zaferleri anlatırken cuşu huruşa gelirdi. Yenilgileri anlatırken de gözlerinden yaş dökülürdü. Evet, mübalağa etmiyorum. İkinci Viyana hezimetini anlatırken neredeyse sesli sesli ağlayacak vaziyete gelirdi. Hatta bazen zil çalmadan erken çıkardı, daha ben anlatamayacağım diye. Düşünebiliyor musunuz? Tarih sevgini aşıladı. Evet. Böyle olur.
Yaşıyor çünkü.
Tabii.
Yani Mehmet Niyazi Bey'den bir defa Çanakkale'yi dinlemiştim hocam.
Değil mi?
Sanki böyle 90 küsür yıl öncesine gidiyor Mehmet Niyazi hocam. Önünde ekranlar açılıyor. Sanki o cephede böyle an be an yaşıyormuşçasına, sanki o an o cephede o çarpışmalar cereyan edip o destan yazılıyormuşçasına anlatıyordu. Dedim bu nasıl bir şey böyle?
Ya öyle olmazsa,
Çanakkale'de olmazsa, bir insan fani olursa hakikaten evet, böyle oluyor ya da tarihte işte dediğiniz gibi.
Bilerek ve severek başka türlü olmaz. Bizde tarihi sevdiren adamlar vardır.
Çok şükür. Bu noktada hocam dinleyenlerimize mesela özellikle Osmanlı tarihi özelinde Yani kimi tavsiye ediyorsunuz? Özellikle İsmail Hamdi Danışmendim var
galiba. Hiç şüphesiz. Yani bu şu anda aklıma gelen birkaç ismi söyleyeyim. Bunların lütfen. Hepsi tarihi sevdiren insanlardır. Efendim işte Ahmet Refik Altınay, hı-hı, ki Reşat Ekrem Koşur'un hocasıdır. Çok fazla eseri var. 200'den fazla neredeyse. Hı-hı. Ve üslubu da güzeldir. Kendisi de tarihi sevdiren adam diye tarihe geçmiştir. Osmanlıca yani Arap harfleriyle yayınlanmıştı bütün eserler ama günümüzde hemen hemen hepsi Latinize edilmiştir. Osmanlıca bilmeyenlerin de kolayca okumaları mümkün. Büyük bir zevkle okuyabilirler. Dediğim gibi hakikaten iyi bir tarihçidir. Ve şiirimsi bir dille kaleme almıştır. Zaten kendisinin şairliği de vardır. Efendim işte onu tavsiye ederim. Talebesi İstanbul Aşığı, İstanbul Ansiklopedisi yazarı Reşat Ekrem Koşur'un. Başta İstanbul Ansiklopedisi olmak üzere diğer eserlerini okumalarını tavsiye ederim.
İstanbul Ansiklopedisi.
11 ciltte 11. kaldı. Evet maalesef na tamamdır, yarım kalmıştır. G harfine kadar tamamlayabildi. O zaman zaten hiçbir manevi maddi destek almadan kendi gayretleriyle çıkarmıştır. Keşke tamamlayabilseydi, tahminim 40 cilt civarında olacaktı tahmin ettiğime göre. Onlar önemli. Efendim işte Mükrimin Halil Yınanç Hoca'nın eserleri, efendim İsmail Hami Danişment Bey'in Osmanlı tarihi kronolojisi ve tarihi anekdotları vardır onun. Efendim işte iki cilt halinde bundan belki de 20 sene önce Tercüman Gazetesi'nden yayınlanmıştı. Tarihi Hakikatler adı altında. Çok kıymetli bir eserdir. Efendim.
Uzun Çarşılı'nın?
O tabii ki Uzun Çarşılı da sahasında otoriter bir kimsedir. Eserleri okunmalı. İşte rahmetli Yılmaz Öztunan'ın Osmanlı tarihi. Bizim çok sevdiğimiz üstadımız tarihçi Ziya Nur Aksun Bey'in 6 ciltlik Osmanlı tarihi. Efendim. Ve diğer eserleri ve benzeri eserleri. Ha unutmayalım Osman Turan hocamızın. Kitapları, özellikle Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi tarihi başta olmak üzere tarih sevgisini aşılayan eserlerin en önemlilerinden birkaçını teşkil ediyor. Zaten bu kitaplardan birini veya ikisini okuyan o kitaplarından aldığı işaretle başka eserlere de ulaşacaktır.
Doğru. Ya mesela hocam bugün bir genç Ziya Nur Aksun merhum üstadımızın kitaplarını okumaya başlasa. Evet, değil mi? Eyvallah. Beraberinde işte eyvallah. Yılmaz Öztunay'ı, Osman Turan'ı.
Tabii.
İster istemez işte diğer az önce isimlerini zikrettiğiniz değerlerimizin, hı-hı, İsmail Hamdi Danişmendi'nin, evet. Uzun Çarşılı'nın, Mükremin Halil Bey'in kitaplarını okuma ihtiyacı da hisseder herhalde.
Kesinlikle. Bunlar şeydir, birbirinin mütemmimidir yani. Birisi öbürüne atıfta bulunur veya teşvik eder. Evet. Dediğim gibi ders kitapları biraz soğuk yüzlü eserlerdir ama... Bu manada yazılırsa sevilir yani. Bizim İmam Hatip'te okuduğumuz bir siyer kitabı vardı. Efendimizin hayatını anlatan. Ders kitabıydı ama biz onu roman okur gibi okurduk, severdik.
Zekai Konrapan'ın mı
hocam? Zekai Konrapan'ın. Çok güzel bir siyerdir o. Evet.
Evet.
Yıllar sonra o kitabın yeni basılmış bir nüshasını da aldım. Efendim hasret giderdim yani eserler. Evet.
Zaman zaman Cumhurbaşkanımız da o İmam Hatip yıllarından hatıralar paylaşırken söyler mutlaka Zekeriya Konrap Hoca'nın.
Evet, evet.
O eserini, Zekai Konrap'ın siyer kitabına
evet,
vurgu yapar.
Evet, Bolulu'dur kendisi ve onun bir de Bolu Tarihi diye bir kitabı vardır ama ismi sizi aldatmasın. Sade Bolu'dan bahsetmiyor. Yakın tarihle ilgili... Abdülhamit dönemi, Meşrutiyet dönemi çok cali bir dikkat bilgiler var. O bakımdan bendeniz şehir tarihlerini önemseyen bir kimseyim. Kütüphanemde hayli şehir tarihi vardır. Efendim işte ben İstanbul'da yaşıyorum, memleketim Tokat ama Nevşehir'le ilgili tarih kitabını almışım. İsmail Hakkı, İbrahim Hakkı, Konyalı'nın işte Erzurum tarihi, Niğde tarihi. Efendim işte diğer şehirlerimizle alakalı tarihleri. Peki bunun özelliği ne? Özelliği şu. Mesela diyelim ki Niğde tarihini almışsınız. Niğde'de yetişen büyük zatlar hakkında en kapsamlı bilgi o kitaplarda var. Onlar Niğde'ye münhasır kalmamış, kamuya mal olmuş. Başka ansiklopedilerde hayatını bulabilirsiniz ama kısa bilgiler vardır. Ama orada ayrıntılıdır.
Evet.
O bakımdan şehir tarihleri son derece önemlidir.
Süheyl Ünver Bey'in notlarında da böyle çok ilginç bilgiler var.
Tabii tabii, bu işin piri zaten. İşte Bursa defterleri, Manisa evet. defteri efendim, işte Konya defteri. En son gördüm, kubbe altına gelmişti. Bizim Tokat'ta hazırlamıştı. O da basılacak galiba.
İnşallah.
Ne meraklı gitmiş o şartlarda, o yıllarda. Fotoğraf makinesini almış, kalemini, kağıdını, defterini, kabirleri gezmiş, mektepleri, medreseleri, camileri, onları incelemiş, fotoğraflarını çekmiş, hakkında bilgilere hemen oturmuş, o anda yazmış ve şimdi bize bir hazine bırakıp gitmiş. Ne mutlu ona.
Evet, bu da ayrı bir işte kültür hocam, ayrı evet. bir merak.
Merak,
işte.
Merak olmadan olmaz, merak ilmin hocasıdır.
Doğru, evet. İşte yani tecessüsü öyle anlamak bir
tabii, de. Tabii, tabii,
merak. Cemil Meriç için mütecessis bir fikir işçisi diyorlar evet, ya.
Mütecessis, tecessüs sahibi.
Doğru. Mekanı cennet olsun bu arada Zekai Konrap hocamızın
amin,
da.
Amin, amin.
Altınoluk Dergisi de ilk yayın hayatına başladığı yıllarda okuyucularına bu Zekai Konrap hocanın siyerini hediye kitap olarak abonelerine takdim etmişti. 1980'li, 88-89 yıllarda.
Ben abone olmadığım için kitap bana gelmedi sen. Demek. Abone olsam verirler mi acaba kitap?
Ne demek hocam? Her türlü Allah'ın izniyle.
Eyvallah.
İnşallah. Belki bu arada yeri gelmişken belirtmek lazım. Ruhul Beyan tefsiri de tamamlanmış. 23 cilt halinde Erkam yayınlarından çıkan, okuyucunun istifadesine sunulan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin...
Ne mutlu, ne mutlu.
...tefsiri.
Tasavvufi tefsirlerin şahıdır o. Evet. Öteden beri ismini duyduğumuz... Efendim hiçbir ihtisara gitmeden, kısaltmaya gitmeden yayınlansın diye hasretini çektiğimiz bu güzide tefsir böylece son bulmuş
evet,
oldu.
Nihayet.
Evet. Son cildi aldım ben biliyorsun. Sende emanet olarak duruyor. Ben şimdi okuyorum o cildi. 16. cildeyim şu anda.
Bir dakika, birinci cilden başladınız
tabii,
okumaya.
Tabii. Evet. Evet, 16. cilde.
Nasıl okuyorsunuz? Biraz okuma programınızdan kısaca bahset. Her sabah muntazam
sabahları
vakit
okuyorum.
Mi ayırıyorsunuz?
Tabii benim sabahları zihnimin işlek olduğu bir dönemdir ki birçok insan böyledir. Efendim, önce Kur'an-ı Kerim, sonra tefsiri.
Sabah namazından sonra.
Sabah namazından sonra. Evet. Efendim, zihin dediğim gibi zinde. Ve güçlü. Eser de güzel. Niye okumayalım?
Değil mi?
Tabii. Mealden ziyade tefsir okumaya daha ağırlık verilmesini ben arzu ediyorum. Çünkü meal okuma ulema işidir. Avamın işi değildir. Nüfuz edemeyebilir. Yanlış anlayabilir. Efendim, halbuki tefsir iyi bir tefsirse, yani şu manada Türkçesi iyiyse, ve o müfessir de hakikaten müfessir sıfatına layık bir kimse ise, böyle zatların kaleminden çıkan tefsirler mutlaka okunmalı. İşte Elmallı Hamdi, değil mi? Hak dini, Kur'an dili tefsirlerin en önemlilerinden. Daha böyle hayli tefsir var ecdadımızın yazdığı. Ne geldi aklıma? Ebu Suud Efendi'nin
evet.
tefsiri geldi mesela.
Kaç ciltmiş hocam?
İrşad-ı Aklı Selim. 10 cilt olarak yayınlandı Latin harfleriyle bildiğim kadarıyla. İlk cildini tamamladığı zaman Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Kanuni Sultan Süleyman'a takdim etmek üzere saraya götürmüş. Topkapı Sarayı'na Kanuni'nin önceden haberi olduğu için sarayın dış kapısına kadar gelmiş, hocasını karşılamış ve ilk cildi alıp öpüp alnına götürdükten sonra sarayın iç kısmına, tahtına kadar kendisi götürmüş. Bu Kur'an'a hürmettir. Yani, bu tefsire hürmettir. Bu hocaya hürmettir. İslam'ın istediği de budur zaten.
Hayır. Osmanlı'da bu örnekleri çok görüyoruz hocam. Çok. Üsküdar'da Sultan 1. Ahmet Han atın üzerindeyken hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine denk geliyor.
Evet.
Ve iniyor.
İniyor kendisi.
Koskoca Cihan Padişahı iniyor atından ve lütfen hocam diyor ısrarla.
Evet. evet.
Onu atına bindiriyor.
Tabii.
O da diyor ki hocamın duası olmasaydı
evet.
bilmezdim ama diyor. Padişahlar evet. ardınca yürüsün demiş şu Üftade Hazretleri.
Üftade Hazretleri tabii bu tavsiye yerine gelsin diye hürmeten.
Aynen. Hürmeten, evet.
Ne büyük hassasiyet. Şimdi burada padişah kim? Tabii.
Doğru.
Bir Suri padişah vardır, bir de bildiğimiz manada padişah vardır.
Bir de gönül padişahları gönül var.
Padişah, her padişahın arkasında mutlaka böyle manevi bir padişah vardır.
Osmanlı'daki sır da herhalde o 600 yılın sırrı hocam, bu gönül padişahlarından.
Eyvallah.
Muhabbette ve manevi destek da yatıyor, bunlar tabii.
Akşemseddinsiz Fatih düşünülemez. Zembilli Ali Efendi ve İbni Kemal'siz Yavuz düşünülemez. Efendim işte Emir Sultan'sız Yıldırım Bayezid düşünülemez. Geyikli babasız Orhan Gazi düşünülemez.
Şeyh Edebali'siz
Osman Gazi düşünülemez. Aziz Mahmud Hüdayi'siz Birinci Ahmet düşünülemez. Hepsinin var.
Var.
Evet, hepsinin var. İşte tarihi böyle anlatmak lazım. Böyle yazmak lazım ki gençlerin zihnine nakşedilsin. Bilgi nedir? Zihinde kalandır.
Bilgi zihinde kalandır.
O kadar kültürün tarifi bu. Okursun okursun. 100 tane şey okursun. 10 tanesi zihninde kalmıştır. İşte o kültürdür. Tabii. Kalanların sayısını çoğaltmak lazım.
İnşallah. Hocam sizin anlattıklarınızdan da kültür dünyamızdan böyle önümüze serdiğiniz engin ve zengin manzaralardan da inşallah bizim ve sesimize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin aklında, kalbinde çok kıymetli bilgiler kalır, kalıyordur. Bu anlamda Allah razı olsun.
Seviniriz,
anlarımıza değer katan yani, sohbetler oluyor bunlar.
Eyvallah.
Programımız boyunca ismini yad ettiğimiz bütün ecdadımızı bir kez daha hasretle, rahmetle, minnetle binler fatihalar ile yad edelim.
Eyvallah, eyvallah.
Rabbim onlara layık torunlar, evlatlar eylesin.
Eyvallah.
Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.
Bitti mi ki süre? Daha yeni başlamıştık yahu.
Evet. Zaman su gibi akıyor.
Mukaddimeler kısa olur. İbni Haldun'unki hariç.
Doğru. Kaç cilt?
İki cilt. Tamamı ne kadar olur da acaba?
Doğru. Bu arada bitirmeden şeyi de hatırlatalım tekrardan tabii. Üsküdar'da pazar günleri 14-16 saatleri arasında Osmanlıca dersleriniz devam ediyor.
Evet, 2-4 arası dersleriniz
sonra
devam ediyor.
Sonra 5-6
arası
var.
Da sohbet var.
Her hafta değişen kültür sohbetleri yapıyorsunuz orada da.
Evet, evet. İstanbul eksenli, efendim ağırlığı İstanbul tarihi olan kültür sohbetlerimiz devam ediyor.
Kubbe altında?
Kubbe altında cumartesi günleri 11-1 arası.
Osmanlıca
dersimiz devam ediyor. Efendim, bu hafta Fatih'te de başlayacağız inşallah.
İnşallah.
Hoca Üveyiz Kültür Merkezi'nde de Osmanlıca derslerimiz inşallah başlayacak.
İnşallah.
Çarşamba günleri 2-4 arası.
İnşallah. O da Fatih Hoca Üveyiz Kütüphanesi Kültür Merkezi.
Yani bu işte Hırkayı Şerif Vakfı'na giderken Sarı Güzel Mahallesi vardır. Fatih Akif'in de doğduğu bir semttir orası. Orada Sarı Güzel'de yol üzerinde.
Hocam siz her Akif değişinizde zaten şimdi artık Aralık ayına da giriyoruz.
Ya evet.
Hatırıma Akif ve Aziz dostları geliyor. İnşallah sizden böyle.
İnşallah.
Çok konuşuruz yine Akif ve Aziz dostlarını da kıymetli bir kitapta bekliyoruz. İstifadeye medar olacak.
Öteden beri zihnimi meşgul eden
İnşallah.
Bir konudur. Cenab-ı Hak ömür ve sağlık verirse İnşallah böyle bir eser yazmayı düşünüyorum.
İnşallah. Bu sene vefatının 80. seneyi devriyesine yad edeceğiz.
Tabii ya, 2016 değil mi? 2016 yılının son ayı.
27 Aralık.
1936. Ya, evet, 80. yıl.
80 yıl.
Güzel. Yani bu Aralık ayında biraz daha geniş kapsamlı toplantılar yapmak gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Ya nasip. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Allah razı
ederim.
Olsun.
Tekrar görüşmek ve İnşallah. Konuşmak üzere.
Aziz dostlar, kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da yine bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programının sonuna geldik. Şu dakikalar itibariyle değerli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamızla beraber Kültür Dünyamızdan Manzaralar sunmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince, süremiz el verdiğince programımıza göstermiş olduğunuz alaka için, kıymetli vakitlerinizi ayırıp sesimize, programımıza kulak verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yeni bir Kültür Dünyamız programında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun.